Eve dönmek güzeldir. Dünya da bizim evimiz. O yüzdendir hep ona dönmemiz. Evini nasıl koruyorsa, dünyayı da öyle korumalı insan dedik. Yuvam Dünya Derneği ile bir araya geldik. Allianz Yuvam Sigortası sahipleri adına bağış yaparak iklim kriziyle mücadeleye destek oluyoruz. Senin de konut sigortan Allianz'dan olsun, dünya hep yuvamız olsun. Detaylı bilgi Allianz acenteleri, anlaşmalı banka şubeleri ve allianz.com.tr'de.
Selamlar herkese.
Ben Emre.
Ben Aykut.
Ha geldi ha gelecek podcast'imize hoş geldiniz.
Bugün konuğumuz Emre Salih Maden. Onunla üzerine çalıştığı konuları ve gelecekte ne oluyor ne bitiyor onları konuşacağız. Hoş geldin Salih.
Merhaba. Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
Konferans üzeri hemen taze yakaladık seni. İstersen kendinden bahset. Kendini tanıt. Ondan sonra yavaş yavaş onlara gireriz.
Şu anda doktora yapıyorum ben. Elektronik mühendisliğinde MIT'de. 5. senemin içerisindeyim. 5 sene bitmedi ama 5. senenin içindeyim şimdi. Çalıştığım konu da ışık üzerine ya da ışıkla çalışan devreler diye anlatabileceğimiz entegre fotoniks diye geçen bir konu. Biraz uygulamalı fizik, biraz mühendislik alanlarının ortasında kalan bir disiplin. İkisinden de faydalanıyoruz. Daha çok mühendislik uygulamaları üzerine yöneldiğimiz bir alan bizim. O birazcık daha grubun çalışma felsefesine bağlı. Böyle gidiyor şimdi çalışmalarımız.
Peki ışıklı devre dediğin tam ne oluyor?
Şimdi ışıkla çalışan devre şu demek. Bizim telefonlarımızda, bilgisayarlarımızda devrelerimiz bakır teller, bakır kablolar üzerinden elektronlarla çalışıyor. Radyo dalgalarında iletişim yaparak çalışıyor. Biz bu bakır teller yerine cam, waveguide dediğimiz ışığı içerisinden geçen kanallar kullanırsak bu elektronların yaptığı işi ışık yani fotonlar kullanarak da yapabileceğiz demek. Işıkla çalışan devre bu şekilde ışığa biz istediğimiz bir yere gönderebildiğimiz, istediğimiz bir şekilde onun çeşitli özelliklerini değiştirebileceğimiz çeşitli parçaları bir araya koyduğumuz bir devre anlamına geliyor.
Peki yani bu dediğin böyle fiber optik kablolardaki gibi bir mekanizma değil mi?
Evet, aynı mekanizma fiber optik kablolarda da var. Bu fiber optik kablonun biraz daha scalable hale getirilmişi, yani üretimi daha kolay hale getirilmişi. Bunun şu anda var olan üretim teknolojileriyle yapılabilmesi demek. Bu fiberin yaptığı bir işi mesela, onu fiberi bir amfiye bağlıyorsunuz, sonra o çeşitli fonksiyonlar yapıyor. Biz bunun hepsini böyle 2 santimetre 2 santimetre olacak bir çip düşünün, bir işlemci mesela. Bu işlemcinin üzerinde yapmayı hedefliyoruz. Amacımız bu.
Bu bir yandan hız kazandırırken işlem kapasitesini mi arttırıyor? En büyük avantajı ne oluyor bizim için? Yani bakırla kıyasladığımız zaman.
Bunun avantajları kaç tane? Şimdi bakır tellerde gürültülü haberleşme kanalları genelde. Bu ışıkla haberleştiğimizde biz daha az gürültüyle aynı şekilde haberleşeceğiz. Bu daha az güç kullanılarak da haberleşmemizi sağlıyor. Aynı anda kabloya daha fazla veri koyabiliyoruz. Bu avantajımız da var. Ve çok daha az enerji harcayarak da yapıyoruz. Daha verimli bir şekilde. Bunun en başlıca avantajları bunlar. Optik haberleşme, bakırda haberleşme.
Benzer bir konuyu daha evvel sürücüsüz arabaları konuşurken aslında konuşmuştuk. Mevcut iletişim hızı sürücüsüz arabaların altyapıyla konuşmasına bir süre sonra yetmeyecek ve dolayısıyla işte 4G, 5G ve daha ötesine geçilebiliyor olması lazım gelecek gibi bir konu vardı. Çünkü aynı anda çok fazla parametreyle iletişim kurabiliyor olması lazım gelir. Dolayısıyla bu bahsettiğimiz konu da aslında buna benzer sorunları çözebilecek gibi mi gözüküyor? Daha böyle son kullanıcı ve bilmeyen biri olarak soruyorum.
Evet, doğru. Şimdi hem gereksiz sürücüsüz, gerek sürücüsüz kullanan arabalar olsun ya da Internet of Things dediğimiz işte bu çeşitli aletlerin bağlanmasıyla oluşan data miktarı olsun. Yani gitgide hem insanların dataya olan ihtiyacı artıyor, hem kullanılabilecek sanal öğrenme ya da machine learning gibi algoritmaların kullanılabildiği data miktarı artıyor. Buna erişimi kolaylaştırmak, hızlandırmak için yani bir süre sonra böyle işte 5 gigabit per second, 10 gigabit per second falan yetmeyecek. Biz böyle terabaytlar, petabaytlar büyüklüğünde datayı dakikalar içerisinde aktarmamız gerekiyor. Belki saniyeler bundan 10 yıl, 20 yıl sonra. Bu teknolojinin gelişmesi için de, yani bu benim fikrim de değil, bütün endüstrinin aynı fikirde olduğu bir konu. Optik haberleşme olmazsa olmaz. Gerek fiberde, bunun da bir sonraki adımı olarak, gerekse entegre şekilde anlattığım gibi.
Peki şimdi bu bahsettiğin şeyler böyle biraz detaylı teknik bir şey gibi geliyor. Bu yaptığının hani normal bir vatandaşa nasıl bir faydası oluyor? Ondan biraz da bahsedebilir misin?
Şöyle anlatayım. Mesela bir tane telefon alıyoruz. Bu telefonun içerisinde ne var? İşlemci var, hafıza var, çeşitli başka elektronik devreler var. Bazı işte hareketi algılayan işte GPS devresi var falan filan. Bunların ilk başta birbiriyle konuşması gerekiyor. Mesela işlemcinin çekirdek sayısı arttıkça bu işlemcinin çekirdeklerinin birbiriyle konuşması gerekiyor. Çeşitli hafıza birimleriyle konuşması gerekiyor işlemcinin. Mesela bir ekran kartını düşünürseniz, şu anda modern ekran kartlarında 1000'den fazla çekirdek var. Bu çekirdeklerin yani ayrılmasının sebebi ekran kartının yapacağı işin böyle paralelleştirilebilmesinin kolay olması. Ama bir yerde yine de bunların konuşması gerekiyor. Bunun yapılabilmesi için bu optik haberleşmeyi kullanarak insanlar bir süre sonra böyle daha hızlı çalışan, sonuçta bir belge indirmek istediğinde işte 3-4 dakika beklemeyeceği gerektiği zaman, yüksek çözünürlükte video indirebileceği, mesela 4K çözünürlükte bir filme hemen bir saniyede indirdiğinizi düşünün. Böyle bir şey. Hem insanların veriye ulaşma hızı artacak, hem de olan verinin işlenebilmesi daha da kolay hale gelecek. Bu da daha fazla yararlı veriye daha çabuk ulaşabilmek demek.
Peki şimdi aklımda şöyle de bir soru var. Erzurum'dan gelmiştin liseye. Yani oradan çıkıp MIT'de böyle ışıkla çalışan, böyle egzantrik devreler üzerinde çalışmaya seni iten şey ne oldu? Nasıl bir yol oldu o da? Oralara geldin. Bunlarla uğraşıyorsun şimdi.
Yani ışık bana sürekli böyle ilginç gelen bir şeydi zaten. Ama ışıkla neler yapılıyor tabii insan öyle çocukken bilmiyor. Işık sadece böyle ilginç bir varlık. Ama düşünürseniz, yani konferansta da bazı böyle şeyler konuşmuştuk. Biz etrafımızdaki yani bilim dışında bile olsa evren hakkında öğrendiğimiz her şeyi ışıkla öğrendik. Yani ışığa bakarak. Ya bir objelerden gelen ışığa bakarak ya da o gelen ışığı analiz ederek öğrendik. O yüzden ışıkla yapılabilecek şeyler alanı böyle potansiyeli çok geniş bir alan. Yani biraz uygulamalı fiziğe girdiğinizde, benim de fiziğe ilgim vardı uzun zamandır. Işıktan böyle uzak kalamıyorsunuz. Ya deneylerinizde ışık kullanarak gerçekleştiriyorsunuz ya da direkt ışık üzerine çalışıyorsunuz. Ben de böyle bir alan olduğunu öğrendikten sonra işte üniversitenin başlarında falan ışıkla ilgili bir şeyler yapmak istedim. İlk başta ışığı kuantum bilgisayarlar kullanarak çalışmak istedim. Ama birkaç kişiyle konuştuktan sonra böyle bu alanda iyi olan hocalardan, yani bunun bir önümüzdeki 50 yıl içerisinde çok da büyük bir yere gitmediğini öğrendim. Yani bir 5-10 yıl içerisinde böyle büyük bir buluş yapılabilecek bir alan olmadığını öğrendim kuantum bilgisayarda.
Peki bu kuantum bilgisayar dediğin tam ne oluyor?
Kuantum bilgisayar şu anda bizim mesela bir devrede 1 ile 0 ile çalışan bir sistemde 0 ile 1'in arasındaki state'lere de erişebildiğimiz bir devrenin olduğunu düşün. Böyle bazı klasik olarak uzun sürede yapabileceğimiz hesaplamaları bu yani gerçekten teorik olarak kısa bir sürede yapılabileceğini gösterildiği bir şey. Bunu da yapmanın çeşitli sistemleri var. Işık da bunlardan, ışık kullanması da bunlardan birisiydi. Ama bu çalışmanın yani birisinin doktorası süresince 5 yıl diyelim ya da 6 yıl neyse böyle çok da dünyanın kurtarılacak bir seviyeye gelemeyeceğini öğrendim. Yani optik kullanarak şu anda dünyayı kurtardığımızı söyleyemeyeceğim ama en azından daha kullanışlı, böyle elle tutulabilir birkaç sonuç elde ettiğimiz bir alan oldu. O yüzden o alanı yönelmek istedim. Buna yönelince de zaten bu alana karar verince de birkaç tane baktığınız böyle grup oluyor. Belki bir 10 tane diyelim. Bunların olduğu üniversiteler var. O şekilde bir yol çiziyorsunuz kendinize. Biraz basamak basamak oluyor da. Ondan sonra böyle kendimi burada buldum yani.
Çocukluk hayali şu an üretime doğru gidiyor yani. Yepyeni şeyler bulmaya değil mi biraz?
İşte çocukluk hayali insanın böyle çok geniş oluyor tabii. Nerede olacağını bilemiyor. Ama yani bir bilimin içerisinde olmak istediğimi biliyordum. Böyle bir yol bulmuş oldum kendime. Bakalım gelecek neler gösterecek. Yani güzel, zevkli bir iş.
Yani şu an bahsettiğin şeyler işte ışıkta çalışan devreler, kuantum bilgisayarlar falan, yani bize bilim kurgudan bahsediyorsun. Bilmiyorum, hayatın öyle mi? Böyle manyak deneyler, böyle şeylerle mi geçiyor?
Yok yani bilim kurgudan, peki kuantum bilgisayar biraz daha bilim kurgu diyebiliriz ama yapılan deneyler var. Benim alanım değil. Ama yapılan çalışmalar olduğunu biliyorum. Ama bizim laboratuvarımızı gezdirecek olsam size, gerçekten yaptığımız çipler var. Böyle elle tutulur bir çip, onu bir yere koyuyoruz. İki tane fiber, iki üç tane ya da fiber kullanarak ya üstten ya sağdan soldan devrenin girdilerine çıktılarına erişiyoruz. Aynı elektronik kullanır gibi. Çeşitli elektrik sinyalleri de kullanıyoruz bazen. Bu devreleri ölçmek için ve gerçekten biz sonuç elde ediyoruz yani. Bilim kurgu değil. Bunun mesela çalışan görüntü sistemlerimiz var laboratuvarımızda. Bunu belki bir adım daha gerçekliğe yaklaştırıyor. Bir objektif kullanarak gerçekten görebiliyorsunuz üç boyutlu olarak bazı yaptığımız sistemleri.
Yani bilim kurgu değil diyorsun. Yani normal her gün herkesin yaptığı gibi fiber optikle işte çipler yapıyoruz. Normal bir Peki şimdi bu işler yani 20-30 yıl sonra nerelere gidecek yani? Bu güzel işte bilgisayarlar hızlanınca ya da işte veri aktarma kapasitesi artınca falan bizi nasıl bir dünya bekliyor?
Şöyle söyleyeyim, mesela data center'larda şu anda giderseniz modern bir data center'a bütün bilgisayarların sistemlerini optik haberleşme üzerine çalışıyor şu anda. Bir bilgisayarın rack dediğimiz böyle bir tane sütun boyunca olan bilgisayarın başka bir rack ile konuşması için şu anda optik kanallar var. Bunun için genelde biraz daha böyle büyük sistemler kullanılıyor. Entegre olmadığı için şu anda. Bunu entegre ettiğimizi düşünürsek birçok bilgisayarın haberleşmesini çok daha verimli bir hali, çok daha az enerji kullanarak gerçekleştirmiş olacağız. Ya bu ne demek? İşte sizin bir şeyde mesela uzak bir yerde işte telefonunuzda istediğiniz herhangi bir bilgiye ulaşabilmeniz, çabuk bir şekilde bunu indirebilmeniz ya da başka bir şeyle, başka birisiyle haberleşmeniz demek. Bu mesela nasıl bundan 20 yıl önce görüntüyle haberleşme diye bir şey yoktu. Onu gerçekleştirebilecek bant genişliğimiz yoktu. Şimdi var. Şöyle düşünün, mesela bundan 20 yıl sonra da, belki hatta 5-10 yıl sonra da eğer 3 boyutlu görüntüleme teknolojileri daha da gelişirse holografik olarak haberleşeceğiz. Mesela birisiyle gerçekten de Prenses Leia'nın böyle hologramı gibi haberleşebileceğimizi düşünün. Bu ne demek? Daha fazla veriyi daha kısa sürede aktarabilmemiz demek. Bu biraz daha görülen kısmı için. Bir de şey kısmı var. Entegre fotoniği sensör ve display konularında, görüntüleme konularında biraz daha yapabileceğimiz gelişime açık alanları var. Sensör konusundan mesela biraz bahsedersek, ben doktoraya başladığımda ilk projelerimizden birisi bir telefonun, mesela telefon düşünelim, bunun nasıl çekim alanı çok daha kötü olan bir sinyal alanında çalışabilmesini sağlamak. Bunun üzerineydi. Bunu sağlamak için şu anda hem içerisinde optik parçalar hem de elektronik parçalar kullanılan böyle masa genişliğinde bir devre kullanılıyor. Biz bunu 4-5 yıl içerisinde amacımız böyle bir devreyi alıp işte parmağımızın ucu kadar bir hale getirebilmek üzerine bir projemizdi. Amacımız buydu. Ki böyle olduğunu düşünürseniz bu telefonun içine girebilecek bir hale geliyor bir süre sonra. Bu da ne demek? Bir daha hiçbir yerde benim telefonum çekmiyor diye böyle bir sorun yok. Ben erişemiyorum böyle bir işte şunu aramak istiyorum ama telefonum çekmiyor. Bu videoyu indirmek istiyorum ama 3G yok, 4G yok, LTE yok falan. Böyle bir sorun olmayacak. Böyle bir yere doğru gidiyor. Ama bu teknolojilerin geliştirildikten sonra son kullanıcıya doğru iletilmesi zaman alan bir şey. Yani geliştirilince hemen insanların eline geçebilecek bir konuma gelmiyor. Ya bunun için bir 5-10 yıl civarı bir zaman daha gerekli diye düşünüyorum.
Şöyle bir şey oluyor gibi hissediyorum. Yani tabii gerçekten olmuyor olabilir ama kafamda öyle bir şey canlanıyor. Şu an anlattıkların aslında işte Silikon Vadisi'nin ya da dünyanın çeşitli yerlerinde sürekli işte yeni gelişimler yapan startupların ya da büyük şirketlerin sürekli bir yere kadar geldikten sonra limitlendiği yerlerin anahtarı. Sonuçta sanki bütün bu vadi ve diğer geliştirme yapan şirketler sizin üzerinizde böyle bir baskı yapan insanlarmış gibi hissetmeye başladım. Çünkü siz bunu geliştirmezseniz sanki sektör bir yerden sonra gelişmeyecek gibi bir hal alıyor. İşte ne bileyim, demin bahsettin ya, 3 boyutlu görüntüleme teknolojisi günün sonunda gelip bu cihazın kapasitesi kadar gelişebiliyor. Dolayısıyla sizin bunu bir an evvel bitirmiş olmanız ve bulmuş olmanız lazım ki bu adamlar da daha büyük gelişmeler yapabilsin falan. Enteresan bir, sanki arada bir bağ varmış gibi geliyor.
Evet, bağ doğru. Bu limitlemekten bahsettin. Onun direkt örneği var. Zaten birçok bu konuda yapılmış teze bakarsanız giriş konularından birisi şu. İşte geçmişteki 10 yıl, 15 yıl içerisindeki işlemcilere bakarsanız. İşlemcilerin saat hızları var. İşte 2 MHz, 3 MHz falan. Bu ilk başlarda şimdi nereye geldi? İşte 3-4 GHz'e kadar falan geldi. Orada duruyor. Bir grafiğe bakarsanız işte 3.5-4 GHz'e kadar bir yükselme var. Ondan sonra bu geçtiğimizdeki 6-7 yıldan beri bir duraklama var. Bunun nedeni de işlemcilerin bu kadar yüksek hızda çalıştırıldığında bunları soğutmak için kullanılacak enerjinin, işlemcileri çalıştırmak için kullanılacak enerjiden daha büyük bir gereksinim haline gelmesi. Bunun için de işte birkaç farklı çekirdek kullanılmaya başlandı falan. Bunların haberleşme ihtiyacında mesela optikle karşılanması gerekiyor. En azından bu çekirdeklerin sayısı, yani 1 milyara çıktığını düşünürseniz. Böyle limitleyici şeyler var tabii ki. Zaten yani sadece haberleşmenin değil, bu sensör ya da görüntüleme teknolojilerinin de entegre optikle böyle bir sonraki seviyeye geçeceği endüstri tarafından kabul edilen bir gerçek.
Peki şimdi dedin ki böyle masa gibi devreyi parmak ucu gibi bir şey çeviriyoruz. Nasıl oluyor bu ya?
Şimdi bu işin içerisinde 15 yıl önce ben değildim. Ama 15 yıl, 20 yıl önce olan hocalarımız var. Onların perspektifi biraz daha bu işin ne kadar gerçekten böyle ya inanılmaz demeyeyim de gerçekten böyle güzel bir şey olduğunu ortaya koyuyor. Yani düşün ki bir laboratuvarın toplamı boyunca bir tane optik masa var. Optik masa dediğimizde üstüne böyle lenslerin, çeşitli fiberlerin falan, bazı optik lazerlerin, aletlerin falan konulduğu bir şey. Bunu düşününce ışık buradan çıkıyor. İşte buradan böyle bir filtreden geçiyor. Burada çeşitli fonksiyonlar oluyor. Böyle gönderiyoruz falan. Böyle derken komplike bir sistem kurmak isterseniz gerçekten masa boyutunu alıyor yani. Bu işin böyle bir parmak ucu kadar büyüklüğünde bir çip üzerinde yapılması, biraz önce de waveguide diye anlattığım ışığın içerisinden geçtiği kanallar kanalların olmasıyla gerçekleşiyor. Şimdi böyle bir sistemde ışığın bir yerden bir yere götürülmesini sağlayan bu kanallar ve bu kanalların içerisinde ışığın nasıl, nereye hareket ettiğini falan belirleyen de bu kanalların yapıldığı maddelerin özellikleri. Şimdi şu anda elektronik mesela işlemcilerin, hafızaların falan yapıldığı bir sistem kullanılarak bu optik haberleşme ya da çeşitli optik aletleri yaptığımız için böyle bir fabrikadan çıkan bir çipin üzerinde biz böyle yani saçımızın telinin 50'de 1'i büyüklüğünde, yani 1 mikron büyüklüğünde yaklaşık birçok alet yapabiliyoruz. Bu da bizim hem ışığı istediğimiz bir yerden bir yere kolay bir şekilde göndermemizi sağlıyor. Hem de bu kadar küçük olunca çeşitli farklı fiziksel özelliklere de erişmemizi sağlıyor. Işığın miktarının belli bir alanda daha fazla olmasını sağlayarak. Bu da hem bizim böyle masa üzerinde yani serbest uzayda, havada yapabileceğimiz şeylerin dışında şeyler yapmamızı sağlıyor. Hem de orada yapabileceğimiz şeyleri daha küçük, daha basit bir alanda daha az ve dolayısıyla daha az enerji kullanılarak yapılmasını sağlıyor. Bilmiyorum cevaplayabildim mi sorunu.
Aslında aldık evet. Kenatı gibi. Peki demin aslında şeyden bahsetmiştin, hani o günlük kullanıcının da az çok hakim olduğu alanlardan biri, yani işin çok tekniğine hakim değiller ama işte hani çipleri soğutma problemi, işte okyanusun ortasına çipler gömüyoruz, işte Google gidip orada kendine tarlalar kuruyor falan. Yeni teknolojide, yani bu bahsettiğimiz ışıkla ilgili yaptığımız devrelerde soğutma konusu gene eskisi gibi mi? Yani daha performanslı ama gene öyle bir problemimiz var mı, yoksa burada ciddi bir gelişim mi kat ediyoruz?
Aslında ciddi bir gelişim kat ediyoruz ama aynı zamanda çeşitli farklı problemlere yol açmış oluyoruz. Yeni bir teknoloji diye geçtiğimizde bu biraz da kaçınılmaz bir durum. Şimdi optik bir maddenin kırılma indisi dediğimiz, camın kırılma indisi, suyun kırılma indisi, böyle lisedeki fizik derslerinden hatırladığımız böyle basit aslında fikirler üzerine kuruyor. Bir alet ısınınca bu kırılma indisi, maddelerin kırılma indisi değişiyor. Genelde maddelerin kırılma indisi sıcaklıkta artıyor. Bazı maddelerde azalanlar da var. Ama önemli olan bu indisin değişiyor olması. Ve bu indisin değişmesi sıcaklıkla bizim optik devrelerimizin de bize verdiği fonksiyonların, sağladığımız fonksiyonların değişmesi anlamına geliyor. Bunun için kullandığımız maddelerin bizim sıcaklık gereksinimlerimize uygun olması lazım. Bu yüzden mesela lazer teknolojilerine, entegre lazer teknolojilerine bakarsak, burada bir yarı iletken dediğimiz bir alan var. Yarı iletkenler tarafından yapılan. Bir de katı maddeler dediğimiz bir alan var. Bunlardan yapılan. Bunların mesela birbirlerine göre sıcaklıkla değişimleri biraz daha farklı. Biraz daha böyle insanın ilk aklına gelen çözümler, dediğim gibi mesela bazı limitasyonlara sahip olabiliyor. Sıcaklık gibi, çalışabileceği alanların kısıtlanması gibi. O yüzden farklı materyal teknolojilerine, farklı dizaynlara geçmemiz gerekebiliyor. Ama sıcaklık yine de önemli bir sorun. Çünkü bizim amacımız elektroniği tamamen devrelerden yok etmek değil. Elektronik işlem yapma kapasitesi şu anda fotonikten çok daha ileride. Ve bizim amacımız bu elektronik devreleri tamamen yok edip her şeyi ışıkla yapmak değil, yine elektronik devreleri yanında beraber çalışmak. Bu da yaklaşık bir devre için düşünürseniz oda sıcaklığından 90 dereceye kadar farklı farklı sıcaklıklarda çalışabiliyor ve fotonik device'ları da bu sıcaklıklarda çalışabilecek şekilde yapmamız gerektiği anlamına geliyor.
Gene ısı problemi devam ediyor ya.
Evet, ısı problemi devam ediyor. Önemli.
Ondan kurtulamıyoruz. Peki ben bir şey daha sorayım mı? Lafını kestim galiba ama. Gene günlük kullanıcıya dönecek olursak. Mesela bugün yaptığın çalışmaları bitirdiğiniz ve başarılı olduğunu düşünelim. Tabii ki bunun üzerine senin dediğin gibi işte gene bir 5-10 sene bir gelişim ve günlük tüketiciye ulaşma şeyi var, zamanı var ama. İlk değişecek şey ne olur? Bir günlük tüketicinin hayatında yani çok kökten yıkıcı bir değişim ne olur? Ne olabilir sence? Kendi kafanda da mutlaka düşündüğün bir şeydir. Ya bu olsa şöyle bir şey olacak ve herkes yıkılır bunu duyduğu zaman dediğin ne değişebilir hayatımızda? Çünkü şeye alıştık ya, onun için soruyorum. Hani hep artık bir verinin artma gibi bir şeyi hayatımızda hep var. Artık hepimiz yani çok işte ne bileyim, annem bile arada şey diyor. Ya telefon çok yavaş, bu hızlansa işte senin videolarını, canlı yayını daha hızlı izleyeceğim gibi bir şey onda var. Hani o artık bizi çok yıkıcı bir ya bu oldu müthiş olduya getirmiyor. Zaten artık bekliyoruz onu, olması lazım gibi bekliyoruz ama hani... Öyle bir şey oldu ki ya bu dün yoktu hayatımızda ama bununla beraber gelebilir gibi bir şey, beklediğim bir şey var mı?
Yani böyle uçuk kaçık, evet. Paradigma değiştirecek.
Yani şöyle diyeyim, bu benim çalıştığım alan değil ama böyle uçuk hayal diyebiliriz buna. Bir yerden bir yere gitmek için mesela havaalanına gidiyoruz değil mi şimdi? Bundan 100 yıl sonra bir yerden bir yere gitmek için ışınlanma merkezine gittiğinizi düşünün. Böyle olunca dünyanın öbür bir yanına böyle birkaç saniye içerisinde geçebildiğinizi düşünün. Yani optik teknolojilerin belki gelecekte sağlayabileceği şeylerden birisi bu olabilir. Yani burada işin çok felsefik yönleri var. Benim de şu anda anlamadığım. Ama böyle bir şeyin yapılması için hem böyle uygulamalı fizik alanında hem optik alanında birçok yeni gelişmenin yapılması gerekiyor. Eğer işte sensör, iletişim ya da görüntüleme falan böyle bunlar biraz daha böyle 15-20 yıllık uygulamalar, böyle 100 yıllık bir uygulama ne olabilir derseniz insanların aklına böyle şeyler geliyor. Ama şu anda uzak bir zaman sürecinden bahsettiğim için bunu gerçekliğine kestirmek çok mümkün değil.
Çok ağır girdin ya.
Evet şu an.
Söyleyeyim dedik.
Ya biraz şimdi şey yapmaya çalışıyoruz. Hani dinleyenlerin arasında biraz daha teknolojiye hakim olanlar olduğu gibi çok uzak olanlar da var. Biraz onlara da vizyon verip bir yandan içinde olanların da kafasını açıp bak gel burada çalışabileceğin alanlar var deyip biraz ortada tutmaya çalışıyoruz. Ama bir yanda kendimiz içinde nereye kadar uzatabiliriz acaba bu konuyu diye biraz kendimize de vizyon almaya çalışıyoruz. Ama Emre'nin dediği gibi şimdi ışınlanmaya gidince hep beklediğimiz bir şey ya, Spark bizi ışınla. Şu an orada bir durduk yani.
Evet, insanların düşündüğü böyle bayağı uçuk uygulamalar var. Ama dediğim gibi yani böyle bir şeyin çalışabilecek hale gelmesi için daha oraya gidene kadar birçok farklı gelişmelerin yapılması, birçok farklı sonuçların elde edilmesi gerekiyor. Ya bu biraz daha uçuk bir uygulama. Yani benim şu anda kendim için düşünebilirsem herhalde bundan ötesini ben çok gerçekçi olarak kestiremiyorum.
Salih, bize zaman ayırdığın için çok teşekkürler. Bu ışıklı devre olayını ve ne getirebileceğini konuşmuş olduk.
Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için.
Katıldığın için çok teşekkür ediyoruz. Bizim için de inceleyecek, okuyacak, biraz araştıracak yeni bir konu daha vermiş oldun. Yeni bir yere girdikçe biz çok heyecanlanıyoruz ve onun üzerine biraz daha farklı ne bulabiliriz, ne inceleyebiliriz diye ona bakıyoruz. Dolayısıyla bizim için çok zihin açıcı oldu. Senin de hikayelerinde ve projelerinde başarılar diliyoruz. İnşallah beklediğinden daha iyi ışıkla ilgili çok farklı projeler duyuyor oluruz. Biz de gurur duyarız.
Teşekkür ederim inşallah. Evet, bakalım önümüzdeki yıllar hem bu alan için neler gösterecek hem de bunun insanlara katkıları, bakalım gerçekten böyle elimize geçebilecek şeyler 5-10 yıl içerisinde neler olacak.
Çok kısa zamanlar. Biz daha gelecek diyerek bekliyoruz o zaman.
Dinleyicilerimize de çok teşekkür ederiz. Salih'le güzel bir muhabbet ettik. Önümüzdeki bölümlerde muhtemelen hani bu alanda ve buna benzer bazı alanlarda da konuşmaya devam ederiz.
Evet, çok teşekkür ediyoruz bizi dinlediğiniz için. Bundan sonraki bölümlerde tekrar beraber olmak dileğiyle. Eğer sorularınız, görüşleriniz, yorumlarınız varsa ya da bu alanla ilgili çalışmalarınız var ve merak ediyorsanız, ilgi duyuyorsanız bize ulaşın. Böylelikle sizi hem Salih'le hem de bu alandaki farklı insanlara bağlama şansımız da olabilir. Yayından sonra tekrar görüşürüz. Teşekkür ederiz.
Teşekkürler.
Neyse, ben anca giderim bu hızdan artık. Hadi güle güle Mesut. Beni ışınla ışınla. Enerjile.
Eve dönmek güzeldir. Dünya da bizim evimiz. O yüzdendir hep ona dönmemiz. Evini nasıl koruyorsa dünyayı da öyle korumalı insan dedik. Yuvam Dünya Derneği ile bir araya geldik. Allianz Yuvam Sigortası sahipleri adına bağış yaparak iklim kriziyle mücadeleye destek oluyoruz. Senin de konut sigortan Allianz'dan olsun, dünya hep yuvamız olsun. Detaylı bilgi Allianz acenteleri, anlaşmalı banka şubeleri ve allianz.com.tr'de.